Ayrım 14. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 139. 17. Morio'nun ölümünden sonra Lancier'in tedavisini genç doktor Le Chanel üzerine aldı. Bütün yeni buluşları dikkatle izleyen iyi bir doktordu Le Chanel. Ama Lancier ona inanmaz ve Martha ile söyleşilerinde genç doktor için göz boyacıdan başka bir şey demezdi. Lancier kendini hiç iyi duymuyordu. Güçlükle yürüyor, geceleri uykusuzluktan acı çekiyordu. Gündüzleri ise oturduğu yerde iç geçiriveriyordu. Doktor Le Chanel filmler çekiyor, analizler yapıyor ve ona çektirdiği bunca acıdan sonra 10 taneden aşağı olmamak üzere hastalık saptıyordu. Lancier onu dalgın dalgın dinliyor ve ''Sevgili doktor'' diyordu. ''Unuttuğunuz iki hastalık daha var. Bunlardan birisi Rochane durumu ile ilgili. Eğer şu sizin pek sevgili Latincenizle söyleyecek olursak, vaevistis, yenik düşmüşlere lanet.'' Maurice Lancier 1886 yılında New York kasabasında doğdu. Yeni zamana karşı yenik düşmüş, yeteneksiz bir şair ve çok yeteneksiz bir patron. Hapların hiçbir yardımı olmaz bu konuda. İkinci bir hastalık daha var. Taedium vitae. Hayattan tiksinme. Rahmetli Doktor Morio bir hastalığın başka bir hastalıktan doğduğunu, yani bir hastalığın nedeninin başka bir hastalık olduğunu tekrarlamayı pek severdi. Benim hayatı artık sevmediğimi, çünkü hayatım beni artık sevmediğini söylerdi. Kim bilir, belki de. İşler iyi gittiği zaman onlarla hiç uğraşmıyordum ama siz benim bu dönemlerimi görmediniz. Herkes Corbe'ye cennet derdi ama bu savaştan önceydi, yani Fransa'nın Fransa olduğu zaman. Ama şimdi, hatta Rochane hayatını sürdürüyor olsaydı bile ben hayatla gene barışmazdım. İnsanların inceliklerini yitirip nasırlaşmalarından tiksiniyorum. Bir salona gidin ya da yeni romanlardan birini elinize alın. Sanat denen şeyin kokusunu bile bulamazsınız. Herkes bir bombadır tutturmuş gidiyor. Amerikalılar sanki Fransa Oklahoma'sıymışçasına işlerimize teklifsizce karışıp bizi yönetmeye kalkıyorlar. Komünistler ise Amerikalılarla birlikte Rusların da sözleri geçsin, onlar da buyruk versin istiyorlar. Hiçbir ilginç yanı olmayan şeyler bunlar. Yahni yemeği yasaklayabilirsiniz bana ama çağımızı benimsemeye, onu kavramaya zorlayamazsınız. Banka müdürüne git ve her şeyi açıkla. Olmaz Martha, dedi Lancier tatlılıkla. Müdür Pino'nun adamı. Hem ne diyebilirim ona? Yenilip yutulmuş bir adam olmak hiç de hoş bir şey değil. Durumu kendisi de biliyor ama bu arada bildiği başka bir şey daha var. Pino'nun nasıl şeytan iştahlı biri olduğu. Bunun adaletsizlik olduğunu söyleyin. Kaya balığını kızgın yağın içine atacak olsalar o buna da öfkelenir. Neden aşçıbaşı Platon'un söylediklerine göre hareket etmiyormuş? 945'te Rochane'nin işleri iyi gidiyordu. Siparişler savaşın sürüp gideceği varsayımına göre düzenlenmişti. Lancier zaferden sonra da bunlar üzerinde çalışmalarını sürdürdü. Yeni işçiler aldı ve ücretleri yükseltti. Ama sonraları tablo değişti. Hatta iflastan bile söz edilir oldu. Ama Lancier'in şansı yardım etti. Küçük bir bisiklet firmasından sipariş aldı. 47 yılında ülkenin her yerinde grevler patlak verince işçilerine yalvardı. Biraz sabredin, belki toparlanabilirim. Fabrika haftada 2-3 gün çalışıyordu. Kredi bulma girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Lancier, Pino ile 4 yıl çalışmasına rağmen bu adamın başladığı bir işi kıskıvrak yakalayıp sonuna dek götürme huyuna alışamamıştı. Hiç sinirlenmezdi Pino. Sakin, kendinden emin, tırmanışını sürdürürdü. Savaş öncesi kendisini tanıyanlar pek azdı. Alçak gönüllülükle başlamıştı işine. Öte yandan eski ve kredileri olan firmalar onun büyüyüp gelişmesine engel oluyorlardı. Savaş bir altın yağmurunu da birlikte getirmişti. Havan topu yapan fabrika 3 vardiya çalışıyordu. İlkin Fransızlar için, sonra Almanlar için, daha sonra da müttefikler için. Pino, bir Yahudi'ye ait olan bir basım eviyle geliri iyi birkaç firmayı bedavaya denebilecek bir fiyata satın aldı. Almanlarla da kendine özgü ilişkileri vardı. Şirke onu kaba ama çok kurnaz buluyordu. Zaferden sonra da herkes üzerinde sürpriz etkisi yapan bir açıklamayla direniş kahramanı ilan edilmişti. Savaş yıllarında İngiliz haber alma örgütünde çalışan eniştesinin yardımı olmuştu bunda. General de Gaulle bir törende ona şöyle seslenmişti. Zor günlerinde kendisini terk etmediğiniz Fransa sizi hiçbir zaman unutmayacaktır. Pino Amerikalıları da ısındırmıştı kendine. Onlarla ilişkilerinde sevimli ve nazikti. Her şeylerine katlanıyordu. Onlara hiçbir zaman eski dünyanın manevi üstünlüğünden falan dem vurmadığı gibi Marshall planını da büyük bir coşkuyla destekliyordu. 47'deki grevleri kırmak için çok uğraşmış, bu arada Enterprise du Nord firmasına yüt vermişti. Neales büyükelçiye şöyle demişti. Salondayken sıkıcı, iş başındaykense yeri doldurulamaz bir adam. İçinde yaşadığımız zamanın niteliğini öteki Fransızlardan çok daha iyi anlıyor, kendisine güvenebilirsiniz. Lancier 3 aydan beri feci sonucu bekliyordu. Bazen kendisini unutmaya çalışıyor, Pino'da da vicdan vardır diye düşünüyordu. Bir saat sonra ise yeniden umutsuzluğa düşüyordu. Pino benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor, gerçekte ise Pino başka şeylerle uğraşmaktaydı. Hemen o günlerde Lorraine fabrikalarını satın almıştı. Rochane onun için bozuk para gibi önemsiz bir şeydi ve Lancier ile konuşmak için de zaman bulabilmesi olanaksızdı. Ve sonunda kesin sonucu belirleyici açıklama yapıldı. Pino, Lancier'in suçlamayla başlayan ve ezilip büzülerek kendisine biraz daha süre tanınması ricasıyla sona eren konuşmasını sessizce dinledi, ciddi anlarda hep yaptığı gibi kederli bir şekilde sümkürdü ve ''Size kredi vermezler'' dedi. Çünkü hiç kimse parasını sokağa atmak istemez. Ama artık siz çekilmek istiyorsanız, Rochane'nin bütün borçlarını üzerime alırım. Bundan başka da 1,5 milyon frank öderim size. Kuşkusuz fazla bir şey değil bu ama idareli kullanacak olursanız 5 yıl yeter size. Zaten günümüzde 5 yıldan ötesini düşünmek de aptallık olur. Bu süre içinde kim bilir, belki atom bombası bile eskiyecektir. Bir dostunuz olarak önerimi kabul etmenizi salık veririm size. Eğer reddedecek olursanız kapınızda beklemekte olan iflas yakanıza yapışacaktır. Ve böylece yalnızca Rochane'yi değil Corbe'yi de yitirmiş olacaksınız. Öfkelenen Lancier önce dokunaklı sözler söyledi. Sonra kredi istedi. Daha sonra da intihar etmek tehdidini savurdu. Ancak Pino baş eğeceğe benzemiyordu. Aslında gücümün yettiğinden fazla bir öneride bulundum ben size. Benim Rochane'ye hiç ihtiyacım yok. Ben sizin adınızı yüz karası bir durumdan kurtarmak için böyle bir özveride bulunuyorum. Lancier yerinden sıçradı, kendinden geçmişti. Benim kayınpederimin adıydı Roche. Marcelin'in babasıydı o. Roche adına el sürmenize hiçbir zaman izin vermeyeceğim. Biliyorsunuz ben bir kahraman değilim. Ben de Almanlar için çalıştım. Ama kendimi jandark gibi göstermeye de kalkışmıyorum. Zavallı bir müflisim ben. Ama sizden tiksiniyorum. Cesedimi çiğnemeden Rochane'ye giremezsiniz. Başı dimdik, azametle odadan çıktı ve dışarıda duran sekreteri başıyla selamlayarak aşağı indi. Ancak 100 adım kadar yürümüştü ki bulvarın kenarında bir banka çöktü. Elleriyle yüzünü kapadı ve öylece birkaç saat oturdu. Tek başına katlanıyordu acısına. Marta çekine çekine kredi konusunda girişimlerde bulunmak niyetinde olup olmadığını sorduğunda ''Her şey bitti'' dedi ve bundan böyle bu konuda heyecanlanmamıza gerek kalmadı. ''Ne önerdi bana biliyor musun?'' Rochane'den çekilmemi. Bunun için 1,5 milyon veriyor. Düşünmelisin bunun üzerinde Morris. Kuşkusuz az bir para bu ama 2-3 yıl sade bir hayat sürmemize yeter. Firmanın Marcel'in babasının adını taşını unutuyorsun. Marta ağlamaya başladı. Morris'in ilk karısının anısına nasıl tapınırcasına bir saygı beslediğini biliyor ve en çok onun bu konudaki duygularını incitmekten korkuyordu. Rochane'nin yazgısı üzerine başka hiçbir söz etmedi Marta. Bir hafta sonra Lancier, ''Küçük bir apartman dairesi arasan'' dedi. ''Varsın, 2 oda falan olsun, yalnız sessiz, sakin bir sokakta bulunsun yeter. Otomobiller yüzünden çıldıracağım neredeyse. Hemen taşınmalıyız. Cuma günü bir ayrılık yemeği vereceğim. Kimleri çağırmak istiyorsun?'' Lancier, Marta'nın sorusunu yanıtlamadı. Kalem kağıt alıp masaya geçti. Duma'ya yazıyordu. ''Aziz dostum.'' Ayrıntılara girecek değilim. Yalnızca şunu söyleyeyim ki Corbe yakında satılacak. Sizden cuma günü akşam yemeğini bizimle birlikte yemenizi rica ediyorum. Buluşmamıza gölge düşürecek hiç kimse olmayacak aramızda. Bir akşamlık olsun, politikayı unutun çünkü. Marcelin'in gölgesini henüz üzerinde taşıyan Corbe'deki son buluşma olacak bu. Ovid'in dizelerini anımsayın. Mutlusun, dostların çok. Herkes dostun arkadaşın. Bulutlarla kaplandığında ortalık ama tek başınasın. Bulutlar toplanmaya başladılar ama ben bir dostumun olduğuna inanıyorum. Lansing'in yemek odasına giren Dumas şaşırdı. Masada 8 kişilik servis hazırlanmış olmasına rağmen ev sahibiyle kendisinden başka hiç kimse yoktu görünürdü. ''Yemeğe başlayabiliriz.'' dedi Lansing'e. ''Onlar gelmeyecekler.'' Dumas tabakların yanına bırakılmış küçük kartlar gördü. Marcelin Lansing'e, Doktor Morio, Leo Alper, Leontine Alper, şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı neredeyse. Bir mezarlıktaydı sanki. Ama Lansing'in neşesi yerindeydi. Eski günleri anımsıyor, şakalar yapıyordu. Son derece güzel bir akşam yemeği sunmuştu konuğuna ve Dumas bir tabak daha mantarlı yahni istediği zaman çocuk gibi seviniyordu. Daha sonra tahtadan bir tanrı heykelciyi getirdi ve ''Alın bunu dostum'' dedi. Kongo'dan gelmişti ve bana söylendiğine göre dünyada hiçbir müzede benzeri yokmuş. ''Ne yapayım artık onu? Yanımda Madonna'nın resimlerini, aile fotoğraflarını ve şu gördüğünüz sulu boya resmi götüreceğim yalnızca.'' ''Çıkartamadınız mı? Sudan Karacası. Çok övünürüm bununla. Anımsar mısınız? İşgal günlerinde yerdik bundan.'' Nivey de vardı o zamanlar. Gazetelerden okuduğuma göre dönmüş Fransa'ya. Ama beni ilgilendirmez bu. Ovid de sürgündeydi ama gerçek bir şairdi Ovid. Yemeğin sonunda Dumas her üçünün de bardaklarını Burgoyne ile doldurdu. Morris, Madon'un sağlığına içelim. Mükemmel bir kızın var. Tartışma açmak istemiyorum ama inan bana eşi bulunmaz bir kız Madon. Sizinle aynı fikirdeyim dedi Martha çekine çekine kocasına bakarak. ''Nereden biliyorsun?'' diye çıkıştı Lansing'e. ''Kaç kez gördün ki onu?'' ''Heyecanlanma Morris. Bugün heyecanlanmayacağına söz vermiştin. Modo senin sağlık durumunu sormak için arada bir uğruyor bana.'' Martha kocasının kızacağını sandı ama o dalmıştı. ''Niçin sana geliyor?'' ''Kim onun babası? Hiçbir şey anlamıyorum.'' ''Bakın, onun sağlığına içiyorum. Çünkü iyiliğini istiyorum onun. Ben sabretmenin erdemliliği yolunda terbiye almış, bu terbiyeyle yetişmiş bir adamım. Siz komünistsiniz aziz dostum. Biliyorum ama bakın yine de geldiniz evime. Biz sizinle 19. yüzyılda doğduk. Dostluk denen şeyin ne olduğunu iyi biliriz. Mado ise kendi komünistlerinden başka hiçbir şey bilmek istemiyor. Kendisiyle ilkbaharda bir sergide karşılaşmıştım. Herhalde dedim, burada da Prag'daki gibi olsun istiyorsunuz. Ne dese iyi. Evet dedi. Bu fanatikler bilmiyorum ne yaptılar da bu hale soktular Mado'yu. Ama artık kapatalım ve bir daha hiç açmayalım bu konuyu. Ne de olsa bir Fransızım ben ve bu konuda bir milim bile ödün veremem. Bir kızım vardı, artık yok. Dumas arkadaşını üzücü düşüncelerinden sıyırmak için ona Amerika gezisini, oteldeki hizmetçi kadının kendisinden nasıl korktuğunu anlatmaya başladı. Ama Lansing'e ağzını açıp biraz olsun gülümsemedi bile. Belki de dedi, Dumas sustuktan neden sonra, komünistler haklı. Her şeyden kuşkulanır oldum artık. Bu besbelli yaşlandığımın bir belirtisi. Louis'i kıskanıyorum. Hangi Fransa için öldüğünü bilmeden, hiç düşünmeden ve hatta böyle bir şey aklın ucundan bile geçirmeden Fransa için canını verdi. Kim bilir belki de hem Amerikalılara hem de komünistlere karşıydı. Bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa o da Louis'nin gökyüzünde öldüğü ve bunun olağanüstü bir ölüm olduğudur. Fransa için kaldıralım kadehlerimizi. Tabii eğer şu ünlü bombalarını ateşlemezlerse kalacaktır Fransa. Ve uçan kaleleri. B-29 bombardıman uçaklarına o zamanlar verilen ad, kestane ağaçları, üzüm bağları, genç kızlar. Bombalarını ateşlemezlerse eğer ayakta kalabilecekler. İşte bunlar için içelim. Lansing'e o kadar çok içti ki Martha bayağı endişelenmeye başladı ama az sonra yattı ve hemen uyudu. Sabah uyandığında çevik, canlı, dipdiri duydu kendini. Salonun mobilyalarına ne değer biçeceğini öğrenmek için antikacıya gitti. Martha'ya çiçek aldı. Sonra eski mektupları elden geçirip ayıkladı. Akşam divana uzandı ve Martha'nın ''Neyin var?'' sorularına hiçbir yanıt vermeden öylece yatıp kalktı. ''Kan oturması'' dedi Doktor Le Chanel. ''Korkmayın Bayan Lansing'e. Atlatacak. Olağanüstü bir yaşama yeteneği var.'' 18. Nihales kimi davet edeceğini iyi biliyordu. Bediye'nin adını hemen her yerde duymak mümkündü. İş çevrelerinde, parlamento kulislerinde hatta felsefe yapmayı ve çeşitli kabine kombinasyonları üzerine görüşler ileri sürerek tartışmayı sevenlerin toplandığı taşra kahvelerinde. Olağan hükümet buhranları sırasında hükümeti kurmakla görevlendirilmeye aday kişi bu işteki şansının ne olduğunu öğrenmek için doğruca Bediye'ye koşardı. Savaştan önce Bediye çok az tanınırdı. İkinci dereceden ama önemli ve sağlam bir bankanın genç ve enerjik yöneticisiydi. politikayla uğraşmaz ve gözü yükseklerde olan bir adam izlenimini bırakmazdı. Savaş başladığında 34 yaşındaydı. Orduyla birlikte geri çekildi ve üzerine tam zamanda sivil giysiler geçirerek Brief kentinde oturan teyzesinin yanına yerleşti. Almanlara, kazananlara duyulan saygıyı duyuyor ama içinde savaşı eninde sonunda müttefiklerin kazanacakları umudunu besliyordu. 1944 yılı başında bir vergi müfettişi ve aynı zamanda direniş hareketinin yöneticilerinden biri olan kuzeni Paj geldi yanına. Paj, Bedie ile bütün gece konuştu ve Hitler'in günlerinin artık sayılı olduğunu söyledi. Bunun böyle olduğunun kanıtları nicedir ortadaydı ve eylemde bulunmaya alışkın bir insan için Brief'deki yaşayış dayanılmaz derecede sıkıcıydı. Ertesi sabah Bedie kuzenine örgüte gireceğini söyledi. Bedie gözü pek, enerjik ve en önemlisi herkesle iyi geçinen bir kişi olarak kendini gösterdi. Bölgede Frank Trier e Partizan, gönüllüler ve partizanların çok güçlü bir grubu vardı. Bedie grupla hemen anlaştı. Komünistler şöyle diyorlardı onun için. Bedie eski politikacılardan değil, gözünde at gözlüğü yok. Zaferden sonra Bedie valiye atandı, daha sonra parlamentoya seçildi ve en sonra da General de Gaulle ona bakanlık müsteşarlığı görevini verdi. Çeşitli kabinelere katıldı Bedie. Etkisi gün geçtikçe büyüyordu. Gösterişsiz bir yer olmasına rağmen kabinenin politikasını onun belirlediğini söylüyorlar. Bu durumu açıklarken de Bedie'nin kendine özgü bir politik tavrı olduğunu, ustaca zikzaklar yaparak her şeyi kendi yönünde düzenlemeyi başardığını ileri sürüyorlardı. Gerçekte ise Bedie'nin belirli bir politik tavrı yoktu. Hatta hiç yoktu. Görüş ve kararlarını olağanüstü bir hızla değiştirir, dün göklere çıkardığını bugün yerin dibine batırırdı. Ama bunun öyle bir iştenlikle yapardı ki ondan işkillenmek kimsenin aklının ucundan bile geçmez, kimse onu ikiyüzlükle suçlamayı düşünmezdi. Politika onu şu ya da bu amaca ulaşmak istediği için çekiyor değildi. O politika denen oyunun kendisinden, perde gerisi görüşmelerden, hükümetin güven oyu istediği bir sırada oy vermenin riskinden, bunalımlı dönemlerin hummalı gecelerinden hoşlanıyordu. 1947 yılının ilk baharına kadar komünistlerle iyi ilişkilerini sürdürülebilmesini destekledi. Komünistlerin kabineden uzaklaştırılacakları belli olunca şiddetle üzerlerine yüklenip suçlamaya başladı. Hiçbir zaman dinle ilgilenmemesine ve papazlara katlanamamasına rağmen Katolik, MRP, Mouman Republican Popüler, Cumhuriyetçi Halk Hareketi Partisi'nin adayıydı. Ciddi ve güvenilir bulduğundan girmişti bu partiye. Direniş hareketi günlerinde General de Gaulle'e karşı saygılı bir ilişki içindeydi ve soğuk, kibirli, taşra aristokratı bir adam olarak görmesine rağmen 3 yıl Fransa'nın kurtarıcısı diye söz etti ondan. General, eski tecrübeli politikacılar arasında bir seçme yapmasının gerektiği gün geldiğinde ise Bedie, Cumhuriyeti ve demokrasiye bağlılık ve yeni sarsıntılardan Fransa'yı kurtaracak olan üçüncü güç üzerine en güzel söylevlerinden birini verdi. Amerikalıları sevmezdi, cahil ve küstah bulurdu onları ama Amerika'nın bir güç olduğunu da bilir ve Washington kaynaklı her şeyi şiddetle savunurdu. Kendine özgü zevkleri, eğilimleri vardı ama bunlar işiyle ilgili değildi. Örnek denebilecek bir biçimde ailesine bağlıydı. Politika konuşmalarıyla karısının kafasını şişirmez, küçük kızına dadılık eder, bahçesindeki çiçekleri sular, yemek odasını nasıl bir duvar kağıdıyla kaplatırsa daha güzel olacağını düşünür, balık avına bayılır ve çok iyi yemek yerdi. Bazen dostlarından birine açıldığı olurdu. Politika çok pis bir uğraştır ama aynı zamanda bir oyundur da ve bu oyuna kendini bir kaptırdın, bir tiryakisi oldun muydu, sıyrılıp kurtulmanın yolu pek yoktur artık. Bugünlerde Fransa'nın egemenliğinden söz etmenin ne denli gülünç olduğunu anlıyordu. Bazen kederlenir ve şöyle düşünürdü. Bir zamanlar Clemenceau, Bartu, Briand vardı. İsteklerini dikte ettirip kabule zorlamışlar ama kendilerine dikte edilenlere kulak asmamışlardı. Yazık ki çok geç doğmuşum. Ancak Bedie melankolik düşüncelerle yetinemezdi. Eylem gerekti ona ve bir saat sonra Nihales'in son önerisini öyle bir coşkuyla savunmaya başladı ki söz konusu olan sanki onun aziz emelleriydi. Karısı nazlı, kırıtkan, Madonna çizgileri taşıyan bir kadındı. Bedie karısına bayılır, pek severdi onu ama her zaman için neşeli, bayağı bir de metresi bulunurdu. Bir gün karısı bir rakibi olduğunu öğrenince küçük dantel bir mendili gözlerine götürerek duyulur duymaz bir sesle "Bilmiyordum," diye mırıldanmıştı. "Senin böylesine yalan söylediğini bilmiyordum." Karısının bu sözlerini birkaç gün sonraki bir kabine toplantısı sırasında anımsamış ve gülümsemişti. Polen, benim nasıl bir işim olduğunu bilmiyor. Yalan söylemezsem bir gün bile tutunabilir miyim hiç? Yalan alçakça bir şeydir diyorlar. İyi, güzel ama insanlar niçin yalan söyler öyleyse? Hayal güçlerinin fazlalığından mı? Hayır, yalan kendini kurtarma içgüdüsüdür. Kolaylıkla yalan söylerdi. Arada bir ve muhatabını aldatmak için değil, bundan hoşlandığı için. Karşısındakini büyüleyip kendine hayran bırakmayı pek severdi. Ne alese bir türlü, Marie başka türlü, Golislere bir başka türlü konuşurdu. Komünistlere yüklenirken bile aralarından bazılarıyla iyi ilişkilerini korumaya çalışırdı. Bugün herhalde biraz fazla ileri gittim. Koşulların yarattığı bu duruma gücenilmeyeceğini umarım. Komünistleri direniş günlerinden bilirim ben. Fikirlerini onaylayamayabiliriz ama onları ulustan ayrı tutmak da doğru değildir. Komünistler havacılık sanayi ile ilgili bir gen soru verdiler meclise. Tartışmalar başladı. Birçok konuşmacıdan sonra Bedi'ye söz aldı. Moskova yanlıların tiksinç demagojilerini şiddetle protesto ediyorum. Hızlı yurtsever rolündeki komünist beylerimiz pek gülünçler doğrusu. Havacılık sanayimiz neden böylesine zayıf durumdadır acaba? Komünistler iktidarları döneminde en yeteneksiz yönetici ve uzmanları subaşlarına yerleştirmişlerdi. Şimdi biz endüstrimizin bu en önemli kolunu layık olduğu düzeye yükseltmek için gerekli tüm önlemleri almaya başladık. Blériot'un ülkesi yalnızca pilotlarıyla değil, proje mühendisleriyle de övünür. Varsın komünizm, yılanı bizi sokmaya uğraşsın dursun, bu yılan gökyüzüne çıkamayacaktır. Katolikler ve sosyalistler şiddetle alkışladılar Bedi'yi. Garci de büyük bir coşkuyla elini sıktı. Gerçek bir Fransızın konuşmasını dinlemek çok hoş. Bedi ertesi gün Air France Hava Yolları direktörüyle buluştu. Biz bütün gücümüzle ulusal havacılık sanayimizi desteklemeye çalışıyoruz. Ama kamuoyunu da hesaba katmak gerek. Bilmiyorum neden karşı çıkıyor gazeteler. 14N motorlarına. Dumont'un makalesi büyük yankı uyandırdı. Halk özel teknik terimleri pek iyi anlamıyor ama o buna karşı çok iyi bir yol buldu. Alpler üzerindeki o üzücü olayı o kadar güzel anlatmış ki yolcular bizim motorlarımızın takılı olduğu uçaklara binmemeye başladılar. Bir Fransız olarak bunu söylemek çok zor olacak benim için ama eğer Languedoc 161'ler için Amerikan motorları üzerinde durursanız çok yerinde hareket etmiş olacaksınız. Bedi'ye geçen hafta Dumont'la birlikte Marna'da küçük bir otelde kahvaltı ettiğini anlatmadı elbette. Oturup uzun uzun Fransa'nın doğal güzelliklerinden konuşmuşlar. Atom bombası ve krizler üzerine yapılan bir sürü konuşmadan sonra Marna kıyısına oturup oltayı ırmağa salmanın ne büyük bir zevk olduğundan söz etmişlerdi. Alpler üzerindeki hava kazasının sözü açılmışken Bedi'ye konuyu sürdürdü. Siz Fransa'nın vicdanı olarak kabul edilmiş bir kimsesiniz. Okuyucularınıza Pierre Cot zamandan beri havacılık sanayimizin korkunç bir durumda bulunduğunu açıkça söylemelisiniz. Her halkın zayıf ve üstün yanları vardır. Örneğin Amerikan parfümleri çok kötüdür ve Amerikalılar da bunu kabul ederler. Biz yaptığımız motorların kötü olduğunu neden kabul etmeyelim? Berti fabrikaları millileştirme hareketi zaferinden sonra bile Arjantin için sipariş almıştı. 10 uçak. Ne ales her zamanki inceliğiyle. Arjantinliler Amerika'nın Tatarlarıdır dedi. Peron kendisini dünya çapında biri gibi göstermek istiyor ve bir çocuk gibi kapris yapıyor. Nasıl ki Fransızlar uçaklarını canlarının istediğine satabilirlerse o da canının istediğinden alabilir. Yalnız ben 10 uçaklık bir işin iş olmadığı düşüncesindeyim. Peron'un hesabı gayet açık. Washington'a baskı yapmak istiyor. Ama Fransızların bu işten elde edecekleri bir tek şey var. Yalnızcılık. İzolasyonizm. İnfiratçılık. Yanlarının durumu güçlenecek. 10 tane uçak satacaklar ve kendilerini yalnızlığın ortasında bulacaklar. İşte parlak bir sonuç. Bedi'ye Dışişleri Bakanı'na telefon etti. Arjantin'e 10 tane uçak satılması için lisans verecek misiniz galiba? Neales buna kesinlikle karşı. Gerçekten de asları yüzünden pahalı olacak bir iş bu. Lejan satış için gerekli lisansı alabilmek için her yere başvurdu. Sonunda tanışmıyor olmasına rağmen Bedi'ye gitmeye karar verdi. Bu lisans işinin sürüncemede bırakılması fabrikayı çok kötü bir durumda bıraktı. Yalnızca kredi isteklerimizi geri çevirmekle kalmıyorlar, siparişleri yerine getirmemizi de engelliyorlar. Tedirginliğinizi anlıyor ve size katılıyorum dedi Bedi'ye. İşin içinde bir kasıt olduğunu sanmıyorum. Yalnızca Orsay rıhtımında işlerin kaplumbağa hızıyla yürümesinden ileri gelen bir durum olsa gerek bu. Hemen bugün bakanı açıklayacağım durumu. Lujan gitmek için izin isteyince Bedi'ye onu durdurdu. Konuşmaları çok kuru geçmişti. Lisans üzerine yaptıkları görüşmede Bediye sıkıcı bir görevi yerine getirir gibiydi. Oysa şimdi uzlaşma nedir bilmez diye tanınan bu adamı büyülemek, kendine hayran bırakmak istiyordu. Hayat bizi ne kadar karşı karşıya getirir, ne kadar çatıştırırsa çatıştırsın Bay Lejan, şunu söylemeliyim ki sizin çalışmanıza hayranım. Berti fabrikalarını yıkımdan siz kurtardınız. Politik hasımlarınızın gösterdikleri üstün yararlılıkları itiraf etmek benim için özellikle zevk verici bir şey. Geçtiğimiz günlerde American Flight dergisinde sizi konu edinen bir makale gördüm. Amerikalılar sizin yalnızca büyük bir organizatör olmakla kalmayıp aynı zamanda başarılı bir proje mühendisi de olduğunuzu yazıyorlar. Bizim gazetelerde ise size karşı kaba bir takım saldırıları görmek ne kadar acı. Particiliğin körlettiği gözler insanı nerelere getirebiliyor. Hatta Dumont gibi ciddi bir gazeteci bile objektif bir yaklaşımla ele alamıyor sorunu. Nereden geliyor bu hırçınlık, bu öfke, bu kin? Ülkemizin egemenliği söz konusu oysa, sizinle açık konuşacağım. Nasıl olur da sizin arkadaşlar hükümetin havacılık sanayini boğmak, onu yok etmek istediğini ileri sürebilirler? Anlayamıyorum doğrusu. Bir savaş anında bile böylesi iddialara başvurmak doğru değildir. Çok değil, daha dün akşam bakan uçak fabrikalarını desteklememiz gerektiğini söyledi bana. Elbette Marshall planıyla bağlıyız bir yerde. Krediler Amerikan motorları almamız için veriliyor. Ama ben kendi hesabıma ulusal sanayimizin korunması ve uluslararası taahhütlerimizin yerine getirilmesi işlerinin birlikte yürütülebileceğinden eminim. Lejan karşılık vermedi, nezaketle gülümsedi yalnızca. Çıkarken de, demek ki dedi, lisansın verileceğini ümit edebiliriz. Elimden gelen her şeyi yapacağım bunun için. Moren fabrikaları baş mühendisi, nasıl oldu diye sordu Lejan'a. Yapıyor muyuz Arjantin'e uçakları? Bediye'nin yanından geliyorum. İşin safsaklanmasının sıradan bir kırtasiyecilikten başka bir şey olmadığını söylüyor. Gereken yerlerle konuşacağına söz verdi. Alacak gibiyiz lisansı. Bediye çok kurnaz diye düşünüyordu Lejan. Niye sövdü gazetelere? Neden bana öyle yavan komplimanlar yaptı? Boşuna değildi bunlar. Belki de fabrikayı desteklemeye karar verdiler. Şüphe yok ki Amerikalılarla araları pek de öyle yağlı ballı değil. 3-5 dolar sadaka elde etmek için şantaj yapıyor da olabilirler onlara. Sonra hükümette görüş ayrılıkları çıkmış da olabilir. Bazı sanayicilerin askeri paktlara karşı bir hava içinde bulundukları da söylenenler arasında. İğrenç bir herif bu Bediye. Yılan balığı gibi de kaygan, kıpırdak. Ama lisansı verecekler ve şimdilik önemli olan da bu. Lejan çıkar çıkmaz Bediye sekreterini çağırdı. Ne olursa olsun lisansın verilmemesine göz kulak olacaksınız. Pencereye gitti. Hafiften bir yağmur sepeliyor, akşam oluyordu. Lambalardan soluk, düşsel ışıklar dökülmeye başlamıştı bile. Birdenbire gülümsedi Bediye. Aptalca bir oyun bu ama sürükleyiciliğine de diyecek yok doğrusu. Hem bütün oyunlar biraz aptalca değil midir? 14. ayrımın sonu, sayfa 152.